Ayrım 7.
Sayfa 69. Ben iskemlelerden birine iliştim. O karyolanın üstüne oturdu. Tekrar söze başladı. Görseydin buraya geldiğim zaman ne haldeydim. Allah razı olsun, burada bir doktor var. Bizim İzmirli İsmail Hakkı Hoca'nın oğlu Necmettin Hakkı İzmirli. Beni ölümlerden kurtardı. Korkma, senin de bir şeyin kalmaz. Biraz dinlenirsin, kendine gelirsin. Bir müddet içkide içmezsin. Arada sırada içkiyi bırakmak da iyi şey. Sen de son zamanlarda çok içiyordun birader. Zaten hepimizin çektiğimiz o mendebur içkiden değil mi? Merak etme, seninki bir şey değil, çabuk geçer. Sonra durdu. Sık sık nefes alarak biraz dinlendi. Tabakasından yine bir sigara çıkarıp Yasemin ağızlığına taktı. Göğsü daralıyor, nefes almakta güçlük çekiyor. Fakat sigaradan hala bir türlü vazgeçemiyordu. Baba Ali'den havadis sormaya başladı. Nizamettin Nazifi, Tarık Carım'ı, diğer bazı arkadaşları sordu. Sonra, İhsan'a da sık sık buraya geliyor dedi. Azabı mukaddes basılıyor. İhsan tabına ve tasihine nezaret ediyor da, bir vakfeden sonra, sen nerede yatıyorsun diye sordu. Koridorun ilerisinde, sol taraftaki odada dedim. Sen hastasın. Eğer uyuyacak yahut dinleneceksen git. Yok, oturacaksan otur. Sen bilirsin. Gideceksen ben gelir sonra seni yoklarım. Benim odam da işte burası. İstediğin zaman gelirsin. Uykum yok fakat istirahate ihtiyacım vardı. Hem yerime biraz alışayım, hem bir parça dinleneyim, yine sana uğrarım. Keyfin bilir, haydi git dinlen, gelirim sana. Odasında yalnız bırakıp çıktım. Bizim odaya geldim. Oda arkadaşlarımın üçü de karyolalarında oturmuşlar konuşuyorlardı. Ben de girip bana ayrılan karyolaya çıktım. Uzanmadan evvel ben de onlar gibi nevresimi dizlerime çekip oturdum. Sağ karşımdaki yaşlı zat, geçmiş olsun bey birader, neyiniz var diye sordu. Anlattım. O da bana derdini söyledi. Kansızlıkmış. Adımı, sanımı, ne iş yaptığımı sordu. Onları da söyledim. O da bana anlattı. Bana pilavcı Nurettin derler. Eski Galatasaraylıyım. Eskiden Mektebi Sultaniye, şimdiki Galatasaray Lisesi'ne eskiden Mektebi Sultaniye derlerdi. Herkesin bir lakabı vardı. Ben de Galatasaray'ın meşhur pilavını çok sevdiğim, çok yediğim için lakabımı pilavcı koymuşlardı. Hapishanede herkesin yeni gelene ve birbirlerine kim olduklarını, cürümlerinin nevi ve mahiyetlerini sormaları ve anlatmaları adet olduğu gibi, hastanelerde de kimin kim, derdinin ne olduğunun sorulması ve anlatılması adettir. Ben de pek az zamanda pilavcı Nurettin Bey'in eski bir hariciye memuru olduğunu, sonradan hariciyeden ayrılıp, uzun zaman Abbas Hilmi Paşa'ya teşrifatçılık ettiğini, uzun zaman Mısır'da kaldığını, dünyanın birçok yerlerini gezdiğini, sağ yanımda yatan delikanlının adının Hasan ve Mürefte'de bir bağcının oğlu olduğunu, Zatülcemd'den yattığını, ayakucu tarafımda karşıdaki karyolada yatan gencinde Niyazi adında bir kalp hastası olduğunu, terzi çıraklığı ve şoför muavinliği yaptığını öğreniverdim. Nurettin Bey pek hoş, pek nazik, pek zarif bir zattı. Öbür oda arkadaşları da can sıkacak müziç kimseler değildi. 15-20 dakikalık bir konuşmadan sonra koridordan Neyze'nin "Of, ay, Allah" nidaları aksetmeye başladı. Ses gittikçe yaklaşıyordu. Dinlenmek için henüz uzanmış, başımı yastığa yeni koymuştum. Kapı açıldı, Neyzen göründü. Ben kalkmaya davranırken, "Yat yat" dedi, "sen hastasın, kalkma." Karyolamın ayak ucuna oturdu, başını benden yana çevirdi. "Bu gece rüyamda kimi gördüm biliyor musun Hüseyin?" dedi. "Kimi?" dedim. "Zurnacı Arap Mehmet'i" dedi. "Bizim ev, bizim evin kapısı, annemin evinin kapısı. Kapıyı çalıyorum, çalıyorum, açılmıyor. Bir de bakıyorum, kapının üstünde bir asma kilit. Annem evde yok. Dönüp yürüyorum, bir yere geliyorum. Ağaçlık bir yer, bir kalabalık, bir kalabalık. Düğün gibi, dernek gibi bir şey. Kalabalığın arasında zurnacı Arap Mehmet de var. Zurnası sağlığında olduğu gibi, ceketinin iç cebinde. Koltuğunun altında, ceketinin yakasının kenarından çanağı görülüyor. Eliyle işaret edip beni çağırıyor. Gidip yanına oturuyorum. Elinin tersiyle bıyıklarını düzelterek, "Tevfik" diyor, "sana verdiğim zurnayı ne yaptın?" Burada Neyze'nin dudakları ağlamaya hazırlanan bir çocuğun dudakları gibi büzülüp kıvrılıyor. Yüzünde elemli bir tekallus. Göz pınarlarında birer damla yaş boncuklaşıyor. O bu damlalara gözlerini yumup açarak yanaklarından çenesine doğru mecra veriyor. Sonra, hayırdır inşallah diyor. Hayırdır inşallah hoca. Allah rahmet eylesin. Ben de tekrarlıyorum. Allah rahmet eylesin. Sahiden de Arap Mehmet ben Mısır'a giderken bir zurna hediye ettiydi de, al bu zurnayı, Mısır'da çalarsın dediydi. Ben o zurnayı kaybettim. Ondan sonra da bir zurna edinerek çalmak aklıma gelmedi. Zurna çalamadım. Neyzen oturduğu karyolanın ayak ucundan kayıp sıyrıldı. Ayaklarını yere basıp durdu. Ben sana yine uğrarım Hüseyin. Hastasın. Yat biraz uyu dedi. Kapıyı çekip çıktı. Sesi koridorda of Allah diye akisler yaparak uzaklaştı. Aman bu of göğüs darlığından değil. Zurnacı Arap Mehmet'i rüyada görmekten, hatırlamaktan, düşünmekten mütevellit, teessür ve tahassürdendi. Uyumuşum. Gözlerimi açtığım zaman ortalık adeta kararmıştı. Doğrulup oturunca Galatasaraylı pilavcı Nurettin Bey'in nurlu ve daima gülen yüzüyle karşılaştım. Epey uyudunuz dedi. Öyle olacak, ortalık kararmış dedim. Tevfik Bey iki defa gelip size baktı dedi. Bir şey söylemedi, dönüp gitti. Size yiyecek bıraktılar dedi. Yiyin de öyle gidin. Dönüp baktım. Yanımdaki madeni hastane masasının üstünde sütle yoğurt vardı. Sütü içtim çıktım. Neyzen odasında yoktu. İçeriden dahiliye koğuşundan ses geliyordu. Koğuşa doğru yürüdüm. Koğuş epeyce genişçe idi. Etrafında çepeçevre karyolalar vardı. 15-16 kadar. Hepsi doluydu. Hatta yere de 3-4 yatak serilmişti. Hepsinde uyuyan, inleyen veya oturan hastalar. Kapıdan girince ortada kapıya yakın büyüyecek beyaz bir masa var. Üzerinde 1-2 küvet. Tentür diyot, alkol, türlü ilaç şişeleri. Pamuk, gazlı, hidrofilli bezler, pens, makas, enjektörler vesaire. Masanın yanında beyaz yaldızlı madeni iki hastane iskemlesi. Birinde neyzen oturuyor, bir şeyler söylüyor, bir şeyler anlatıyor. Uyuyanlar müstesna ağır hastalarda dahil, herkes onu dinliyor. İnleyen hastaların yüzlerinde bile bir ferahlık, bir rahatlık okunuyor. Gel bakalım dedi, gel şu iskemleye otur. İki defa geldim, uyuyordun. Masanın yan tarafındaki öbür iskemleye de ben oturdum. Neyzen karşıda bir karyolada yüzü bize dönük olarak oturan şişman, ak saçı, tepesi çıplak bir hastayı gösterdi. Bunu tanır mısın dedi. Adam mütebessim bana bakıyordu. Ablak çehresiyle pek sakin ve sevimliydi. Ben de ona baktım. Hiç tanımadığım biri değildi. Hayır tanımam dedim. Bu bizim Muhacir Ahmet'in oğludur dedi. Muhacir Ahmet babanın da ahbabıydı. Bu da babanı tanır. Neyzen Tevfik merhum 40-50 sene evvel babamın dostlarındandır. Adam hala mütebessim bana bakıyordu. Neyzen bu sefer de ondan iki yatak ötede yine karyolasında oturan yaşlıca bıyıklı birini gösterdi. Ya bunu? Baktım onu da tanımıyordum. Hayır onu da tanımıyorum dedim. O da Trabzonlu Mehmet'tir. O da babanı Trabzon'da ikamete memur olduğu zamandan tanır. Yani bunlar eski ahbaplar. 30-40 yıllık. Öbürleri de buradan yeni ahbaplar. Muhacir Ahmet'in oğlunun kalbi var. Trabzonlu Mehmet de benim gibi nefes darlığı. Bundan sonra Neyzen muhtelif mevzularda konuştu. Hikayeler, fıkralar anlattı. Şiirler okudu. Nihayet dönüp dolaşıp sözü okuyup yazmaya mektep medreseye getirdi. Bir gün bana birisi sen hangi mektepte okudun diye sordu. Ona şu kıssayı anlattım. Vaktiyle mütareke içinde Anadolu'da milli mücadele devam ederken İstanbul'da canım sıkıldı, kalkıp Ankara'ya gittim. Bir müddet sonra orada da canım sıkıldı, kalkıp İstanbul'a döneyim dedim. Dönüşte biraz da Eskişehir'de kaldıktan sonra İstanbul'a geldim. Hani o, hartada gösterilen rengi hududu düvelin, satı arzı kemiren gangrenin cedvelidir. Sirki milliyet ile parçalanan cismi beşer, kanlı taca sığınan kallelerin mekelidir. Kıtasını da o vakit Eskişehir'de yazmıştım. Ha, uzatmayalım İstanbul'a geldim. Geldiğimin ilk günü doğru Galata'da Laz Osman'ın meyhanesine gittim. Laz Osman'ın meyhanesi Galata'da tramvay caddesine amut ara sokaklardan biriydi. Hem kahve hem meyhaneydi. Gündüzleri mahut sokaklarındaki kadınlardan da gelenler olurdu. İçilir, gülünür, söylenir, oynanır, çalınır, eğlenilirdi. Gündüz oturduk, geç vakte kadar içtik, konuştuk, çalıp söyleyip eğlendik. Gece oldu, dükkan kapanıyor. Meyhanenin sahibi Laz Osman Demir, kanat kepenkleri kapadı. Yalnız kapının iki küçük kanadını açık bıraktı. İçeri girip anahtarı büfenin üzerine astı. Çocuklar, dükkan size emanet, ben gidiyorum dedi. Laz Osman gitti. Biz de camlı kapıyı içeriden kilitledik. Muşamba peykelerin üstüne uzanıp sızdık. Dükkanda benden başka üç kişi daha vardı. Sabaha karşı uyandım. Adeta bunalıyordum. Göğsüm daralıyor. Dükkanda bütün gün sigara içilmiş. Yüzlerce kişi girip çıkmış, teneffüs etmiş. Bütün gün havalandırılmamış. Gece dört kişinin nefesi, yerdeki balık kılçıkları, meze artıkları taaffün etmiş. Müteaffin, pis, bunaltıcı bir hava. Kalkıp kapıyı açtım. Sokağa, dükkanın önüne çıktım. Aman ne saf ne temiz bir hava. Lapa lapa kar yağıyor. Göğsümü bağrıma açıp rüzgara karşı birkaç rahat nefes aldım. Derken baktım aşağıdan tramvay caddesinde iki fener belirdi. İki fener, biri yolun bir tarafından, biri bir yaya kaldırımında. O zaman Galata Galata'ydı. Asan, kesen, biçen, kavga, gürültü, gırla akşamları. Geceleri işgal kuvvetleri polisleri Galata sokaklarına girmeye cesaret edemezler, uğramazlardı. Sabaha karşı ellerinde fener sokakları dolaşıp ceset ararlardı. Hani akşamdan öldürüp de sokakta kalmış kimse varsa diye. Yine İngiliz polisleri ceset arıyorlar zannettim. Fenerler yolda bana doğru yaklaşıyor. Fenerler göz aldığı için arkalarında kimler olduğu seçilemiyor. Benim bulunduğum kaldırım tarafından yaklaşan fenerin arkasından bir ses, "Arkadaş bu tarafa geçiyorsun, maraza çıkar," dedi. Fenerler daha yaklaştı, adamları seçtim. Sırtlarında iple, omuzlarında asılı birer gaz tenekesi, birer ellerinde birer uzun soba maşası, birer elinde birer fener, iki adam yolda köpek tersi arıyorlar. Bulacaklar, tenekeleri dolduracaklar, tabakhaneye götürecekler. Tanesinden deri terbiyesinde istifade edilmek üzere satacaklar. Bununla geçinecekler. Yolda rastlaşmışlar. Yolu ikiye taksim etmişler. Yolun bir tarafında bulduklarını biri, öbür tarafında bulduklarını öbürü toplayacak. Hani bu tarafa geçiyorsun, maraza çıkar diyor ya, sahiden de maraza çıkar, hatta kan bile çıkabilir. Neyzen burada gözlerini kapayıp derin bir nefes aldı. Sonra bir of çekti. Gözlerini açıp ağır ağır gök gürültüsü gibi bir sesle hikayeyi şu neticeye bağladı. Adam medarı maişet olarak karda, yağmurda, çamurda, gece gündüz sokaktan köpek tersi topluyor. Ama onun bile rakibi var. İşte ben bu mektepten yetiştim. Neyzenin sözlerini hastalar kulak kesilmiş, ağız açmadan, nefes almadan dinliyorlardı. Bu hastalar hep münevver, hep mütekamil insanlar mıydı? Kim bilir? Neyzenin ne demek istediğini tam manası bütün gavamızı ile anlıyorlar mıydı? Kim bilir ama herhalde bir şeyler anlıyorlar, bir şeyler seziyorlardı. Büyük neyzen daldan dala atlayıp türlü mevzularda türlü şeyler söyledikten sonra Muhacir Ahmet'in oğlu dediği kalp hastalığı çeken zata ''Ne düşünüyorsun, ne oluyor?'' dedi. ''Yine biraz zorluyor da, aldırma, düşünme, sıkılma, geçer, geçer.'' Vakit epey ilerlemişti. Beyoğlu belediye hastanesinin dahiliye koğuşunda hastaların birçoğu neyzenin sözlerini dinlerlerken neyini dinleyerek uyuyan çocuklar gibi uykuya dalmışlar, uyuyakalmışlardı. Onu dinlerlerken dudaklarında dolaşan tebessümler sanki donup kalmıştı. Hepsi rahat, sakin, mütebessimdi. Bir iki dalgın ağır hastanın hafif iniltisi, sayıklamalar işitiliyordu. Neyzen, "Haydi artık gidip yatalım," dedi. ''Sen de hastasın, bunlar da hasta. Bana bakma, ben sabaha kadar uyur uyur uyanır gezerim.'' Kalktık, rahatlık temennileriyle ayrıldık. Yattığım odaya gelince pilavcı Nurettin Bey'i uyanık buldum. Oda arkadaşımız iki delikanlı derin bir uykudaydılar. Nurettin Bey, ''Epey kaldınız.'' dedi. ''Saat 12'ye geliyor. Herhalde epey tatlı sohbetler ettiniz.'' ''Eh, oldukça.'' dedim. ''Ah, ne olurdu.'' Kalkıp gezebilseydim de gelip sohbetinizde bulunsaydım. Tevfik Bey kim bilir neler anlatmıştır. Sözüne, sohbetine doyum olmaz. Öyledir. Yattık. Yatarken yediğim yoğurtta ayrıca bir rehavet verdi. Uykum da vardı herhalde. Sabaha kadar deliksiz, rahat bir uyku uyudum. Uyandığım zaman güneş çıkmış, epey de yükselmişti. Yine kapı açıldı, Neyzen göründü. Uyandın mı Hüseyin dedi. Hava çok güzel, haydi gel şu balkona çıkalım. Hem güneşlenir hem de biraz laf atarız. Benim yattığım odanın önüne kadar uzanan ensiz uzun bir balkon vardı. Balkona koridorun ucundan sola dönülerek çıkılıyordu. Koridoru dolaşıp balkona çıktık. Hava hakikaten güzeldi. Ilık bir güneş altın ışıklarını etrafa yayıyordu. Bu aralık karşıdaki kağıt sıra evlerden birinden bir radyo, radyoda bir kadın sesi aksetti. Estergon Kalesi ve Dilber Aman. Neyzen gözlerini kapadı, bir of çekti. Sonra gözlerini açtı. Hüseyin, işitiyor musun? İşitiyorum hoca. Estergon Kalesi. Evet. Estergon Kalesi'ni kulaklarında 400 sene evvelin nal sesleri çınlamayanlar ne söyleyebilir, ne çalabilir, ne de dinleyip anlayabilir. Bunun temposu 400 sene evvelki Türk akıncılarının nal sesleridir. Dinliyor musun? Allı Yemeni söyler gibi söylüyor. Bir de 400 sene evvel Kanuni zamanında Çengi Benli Hanife'nin söyleyip oynadığı bir türkü vardır. Koyun beni yükseklerde yatayım, yatayım da yar semtine bakayım. El sefasın ben cefasın çekeyim. Çeke çeke içim bağrım kan oldu. Aramızda yemin oldu, and oldu. Bunu da berbat ediyorlar. Bir takım kıl kuyruk karılar, herifler. Halbuki ne güzeldir. Ne de severim. Gel benim odaya gidelim. Sana şunu çalayım. İçeri girdik. Neyzen'in odasına gittik. Ben iskemleye oturdum. O yine karyolasına oturdu. Karyolasının üstünde duran Mansur Ney'ini eline aldı. Başpareyi dudağının kenarına dayadı. Meşhur Benli Hanife'nin türküsünü çalmaya başladı. Fakat nefesi neyi dolduramıyor, üflemekte güçlük çekiyordu. Bir aralık kesti. Hüseyin dedi, dolduramıyorum. Eski göğüs, eski ciğerler kalmamış. Bir an eski bir hatıra gözlerimin önünde canlandı. 20-22 sene evvel bir gece Beyazıt'ta yıkılan eski sıra kahvelerden birinde merhum Türkoğlu etnografist A. Baha Gökoğlu ve muharrir arkadaşlarımızdan merhum Kemal Ahmet'le oturuyorduk. Vakit epey geçti. Kahveye Neyzen girdi. Yanımıza oturdu. Çocuklar bir şişe rakı aldıralım dedi. Ben fırlayıp köşe başında tramvay durağındaki tütüncüden bir şişe rakı aldım geldim. Garson Acem Said'den 4 kahve fincanı istedik. Kahve fincanlarıyla rakıyı içerken, çocuklar size bir şey çalacağım. Bunu 380 sene evvel Kanuni Süleyman zamanında meşhur çengi Benli Hanife söyler, bununla oynarmış, dedi ve güfteyi okudu idi. Koyun beni yükseklerde yatayım. Sonra koynundan, şimdi şu anda elinde tuttuğu, o zaman da ortasından kırık ve bir gümüş bilezikle tutturulmuş olan Mansur Ney'ini çıkardı, çaldı idi. Durmadan, kendini zorlamadan neyi rahatça doldurarak, o neyzen bu neyzen mi yahut bu neyzen o neyzen mi idi? Aman ya Rabbim. Neyzen Mansur Ney'i karyolanın üzerine bıraktı. Nısfiyeyi aldı, devam ediyor. Nısfiye ile rahat çalıyor. Fakat nısfiyeyi beğenmiyor. Elini yine Mansur'a attı. Böylece ve zorlukla türküyü tamamladı. Dolu, dokunsan ağlayacak bir hali vardı. Bir müddet sustu. Daldı, düşündü. Sonra birdenbire aklına kim bilir nereden esti. Sen bilir misin Hüseyin dedi. Ben ne haltlar etmedim. Ben ayı oynattım, onu bilir misin? Hayır. Neyzenin ayı oynatması. 30 seneden fazla var. Bir akşam Asmalı Mescid'den geçiyorum. Baktım bir çingene ayı oynatıyor. Etrafını çoluk çocuk çevirmiş. Seyrediyorlar ama çingene ayıyı oynatamıyor. Ayı usta. Bir ehlinin elinde olsa mükemmel oynayacak. Ama ayıcı acemi. Ben o zamana kadar ayı oynatmadım ama çok seyrettim. Çok seyrettiğim için biliyorum. Nihayet dayanamadım, sokuldum. Çingenenin elinden ayının zinciriyle halkasının ipini çekip aldım. Değneğini de aldım, tefini de. Gel arkamdan dedim. Ayı elimde, çingene peşimde, doğru Tepebaşı Bahçesi'ne. Tepebaşı Bahçesi o zaman rağbette. Şişli'den, Kadıköy'ünden, bütün kibar semtlerden, muhitlerden hanımlar, beyler akın akın gelip Tepebaşı Bahçesi'ni doldururlar, ince saz orkestra dinlerler. Bahçeye girdim. Hınca hınç, iğne atsan yere düşmez. Ortaya doğru yürüdüm. Önce bir hayret, bir sessizlik, Sonra kulaktan kulağa fısıltılar. Neyzen, Neyzen Tevfik. Arkasından bir alkış. Saz durdu. Ben ortaya geldim. Defi çalıp ayıyı oynatmaya başladım. Dedim ya, ayı usta, mükemmel oynuyor. Oynattıktan sonra değnekle koltuğunun altından dürttüm. Eskiden genç kızlar yavuklularını götürdükleri zaman nasıl utanırlardı, dedim. Ayı bir pençesini kaldırıp yüzüne tuttu. Utanma taklidi yaptı. Elimi uzattım. Ya şimdikiler ne yapıyorlar, dedim. O da pençesini uzattı, tokalaştık. Kahkaha, alkış, kıyamet. Yine değnekle koltuk altından dürterek, koca karılar hamamda nasıl bayılır, dedim. Yere uzanıverdi. Yine kahkahalar, alkışlar. Ayının zinciriyle değneği çingenenin eline tutuşturdum. Defi elime alıp parsa topladım. Herkes o zamanki kağıt yüz paralıklardan, çeyreklerden, mecidiyelerden, yeşil 25 kuruşluklardan, 50 kuruşluklardan boyuna defin içine yağdırıyor. Def doldu. Getirip çingeneye verdim. Çingene o kadar parayı bir arada görmemiş. Bir daha görmesine de imkan yok. Paraları paylaşmak için davrandı. Haydi haydi, dedim. Al o paraları da git. Sade ayı oynatmasını öğren. Ayı dediğin böyle oynatılır. O zaman aklıma Neyzen'in eski başka bir hikayesi geldi. Anlatırlardı. Birinci Cihan Harbi içinde mahalle bekçilerinin boyunlarındaki davulu çalarak 1309 tevellütlülerden 1312 tevellütlülere kadar 3 gün içinde ahsa asker şubelerine müracaatları diye bağırdıkları ve asker topladığı devirler. Ahsa asker şubelerinde toplanan esnan erbabı sırtlarında beyaz Amerikan bezinden torbalar, başı bozuk kafile kafile sevk ediyorlar. İşte o zamanlarda bir gün Neyzen Fenerbahçe civarında bir köşkte birkaç gün misafir kalıp içip eğlendikten sonra çıkmış, sırtında ney torbası ıhlamura gelmiş. Bakmış ki yeni toplanmış bir asker kafilesi geçiyor, halkta kadınlı erkekli iki sıralı yaya kaldırımlarına dizilmiş, Allah selamet versin, Allah selamet versin, Allah selamet versin diye askere gidenleri selametliyor. Öyle ya, kimi Çanakkale'ye gidecek, kimi Filistin cephesine, kimi Kafkas cephesine, kimi Galicia'ya. Neyzen bir müddet Allah selamet versin diyenlere baktıktan sonra o da temenna ederek askeri selametlemeye başlamış.